Ayrım 81.
Sayfa 588. A. Mısıroğlu'nun Lozan hakkında 3 ciltlik bir kitabı var ama süreleri bilmiyor ya da gerçeği bilerek saptırıyor. 1. dönem 21 Kasım 1922, 4 Şubat 1923, 76 gün. 2. dönem ise 23 Nisan 1923, 24 Temmuz 1923, 97 gün sürmüştür. Yani 2. dönem 1. dönemden daha kısa değil, daha uzundur. İkinci dönemde de ordu savaşa hazır halde tutulmuş, aynı askeri önlemler ikinci dönemde de sürdürülmüş, ancak 1 Kasım 1923'te barış düzenine geçilebilmiştir. Türk İstiklal Harbi 2. cilt 6. kısım 4. kitap sayfa 268 ve devamı. Görülüyor ki ikinci cümlesinin dayanağı da hepten yanlış. B. Anlaşmanın Lord Curzon'a yapıldığı iddiası da böylece gümleyip gitmiş oluyor. Baksanıza anlaşma ikinci dönemde olmuşmuş. İddiaları bahar havası gibi sürekli değişiyor. Dipnot, Necip Fazıl Kısakürek şöyle yazıyor. Sırası gelmişken 150'likler üzerinde de istikbalin tarihçisine de bilgi verelim. Bu listeyi tertipleyen ya da tertipleden Ankara değil, Londra ve Lord Curzon'dur. Londra'da İsmet Paşa'ya bütün muhaliflerinizi temizlemelisiniz emrini veriyor ve sayılarını soruyor. İsmet Paşa bu suale muhaliflerimiz 150 kişidir cevabını veriyor. Halbuki o güne kadar tespit edilenler sadece 70 kişidir. Lord bir hafta zarfında bunların isimlerini istiyor. İsmet Paşa da Ankara'ya bir şifre teli çekip kara listedekilerin 150'ye çıkarılmasını istiyor. Bu 150 kişi rastgele devşiriliyor ve İsmet Paşa'nın efendisi Lord Curzon'a teslim ediliyor. Bu hadiseyi bize Ankara Türk Ocağı'nda başkanlık odasında Profesör Osman Tuğra'nın huzurunda anlatan eski yaver ve Villa Manoli misafiri Tarık Mümtaz Göztepe'dir. Vahidettin sayfa 221. Akla ziyan bir masal ama 150'liklerden biri olan Tarık Mümtaz Göztepe bu. Güzel güzel uyduruyor. Biri de Lozan'da olup bitenleri sanki oradaymışın da bütün gizli ilişkileri izlemiş, görmüş, duymuş gibi anlatıyorsun. Sen bu sırada San Remo'da Villa Manoli'ye sığınmış yaşıyordun be birader. Lozan'a gitseydin bile ne otele girebilirdin ne görüşmelerin yapıldığı binaya. Uydurmanın da bir derecesi vardır demiyor. İsmet Paşa Londra'ya gitmemiştir. Her barış anlaşmasında genel af ilanı usuldendir. Türk kurulu 150 kişiyi genel affın dışında bırakmak hakkını konferansa zorlukla kabul ettirmiştir. Genel af bildirisi Lord Curzon'un katıldığı birinci dönemde değil, katılmadığı ikinci dönemde defalarca görüşülerek kesin şeklini alacaktır. Seha L. Meray'ın çevirdiği Lozan Tutanak ve Belgelerinin 7. kitabında yer alan genel dizinde sayfa 296, bu konuya ilişkin görüşme tutanaklarının bulunduğu cilt ve sayfalar gösterilmektedir. Genel af dışında tutulacak 150 kişi konusu TBMM'de Lozan Konferansı sırasında değil, 16 Nisan 1924 günü yani Lozan Anlaşması'nın imzalanmasına 6 ay sonra görüşülmeye başlanmış, liste 22 Nisan 1924 günü kesinleşmiştir. Gizli celse zabıtları 4. sayfa 434-462. 6. Usulen imza edilecek muahedeyi tasdik için hilafetin ilgasının beklenmesi sağlanan mutabakatlardan biriydi. Gerçekten 23 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan muahedesi, İngiliz parlamentosunda 8 ay sonra, Türkiye'de hilafetin yıkıldığı 3 Mart 1924 tarihinden 3 gün sonra müzakereye açılmıştır. Lozan 1. cilt sayfa 270. Dipnot. Yapılan pazarlık sonunda İngilizler Lozan Anlaşması'nı usulen imza edecekler, parlamentolarında görüşüp tasdik eylemeleri hilafetin ilgasından sonraya bırakılacaktı. Nitekim de öyle oldu. İngiliz parlamentosu bunu 7,5 ay sonra 6 Mart 1924'te tasdik etmiştir. Yani hilafetin ilgasından 3 gün sonra. K. Mısıroğlu, Hilafet sayfa 265. Doğrular. Hilafetin ilgası için Mustafa Kemal ile İngilizler arasında gizli bir anlaşma olduğu hakkındaki Sofya'dan Lozan'a kadar uzanan komik senaryonun sonuna geldik. Mısıroğlu'nun bu noktaya kadarki bütün iddialarının okuyucu bu sonuca inandırmak için düzenlenmiş, kof, saptırma ve çarpıtmaya dayalı yalanlarla süslü olduklarını görmüştük. Kısacası senaryosunun temeli yok, akarsu üstünde duruyor, en ufak bir dalgada devrilip gidiyor. Bu bakımdan sonucu irdelemek gereksiz. Dipnot, Mısıroğlu'nun söylediklerinin tek kelimesi doğru olsa İngiltere'nin el altından anlaştığı yeni Türkiye'ye çok dostça davranması, destek vermesi gerekmez miydi? Ama durum öyle değil. İngiltere'nin Lozan'dan sonra yeni Türkiye'ye karşı ne kadar soğuk, uzak ve düşmanca davrandığının belgeleri Bilal Nevşimşir'in Ankara Ankara adlı kitabında bol bol bulunuyor. İngiltere uzun zaman Ankara'yı başkent olarak tanımayacaktır. 1581 yılından beri büyükelçilik düzeyinde temsil edilen İngiltere, temsilcisini elçi düzeyine indirmeye karar verir ve böyle davranmalarını yandaşlarına da telkin eder. Mustafa Kemal'in devrileceğini tahmin edenler belki de beklerler. Adı geçen eser sayfa 232, 257, 258, 276. Yeni rejimin devrilmesini amaçlayan çeşitli tahriklere de girişir. Bunlar Başbakan İsmet Paşa tarafından 8 Aralık 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne resmen açıklanmıştır. Gizli celse zabıtları 4. sayfa 316. İngiltere ve yandaşlarının Türkiye'ye uzun yıllar tek kuruş bile kredi vermedikleri de bilinen bir husustur. Yorgun, sermaye birikiminden yoksun, yoksul Türkiye, 10 yıl kendi yağıyla kavrulacak, buna rağmen pek çok yabancı tesisi ve işletmeyi millileştirecek, ordusunu donatacak askeri sanayi kurumları, hatta uçak fabrikası kuracak, Osmanlı borçlarını sektirmeden ödeyecek, baraj, çeşitli fabrika, santral, köprü, demiryolu, hastane, her düzeyde okul ve benzeri yapıp açmayı da, çağa açılmayı da başaracaktır. Osmanlı Devleti'nden başarılar ve yenilgilerle dolu çok renkli ve zengin bir tarih, büyük bir kültür devraldık. Ama eğitim, bilim, sağlık, sosyal hizmetler, idare, imar, ulaştırma, maliye, iktisat, sanayi ve benzerleri bakımından devraldığımız miras yazık ki hiçe yakındır. Tevfik Çavdar, Milli Mücadele Başlarken sayfa 1997, 121-153, 167-187. Ama gençleri dikkate alarak birkaç bilgi vermek istiyorum. Mısıroğlu İngilizlerin Lozan'ı onaylamak için hilafetin ilgasını beklediklerini ileri sürüyor. Onay işlemini yalnız İngiltere geciktirmiş olsaydı Mısıroğlu bir dereceye kadar haklı olabilirdi. Oysa gerçek böyle değil. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan Anlaşması'nı 23 Ağustos günü onaylamış ve onay belgeleri 143. madde gereğince bu belgelerin teslim edileceği Fransa hükümetine Yunanistan'dan da sonra 31 Mart 1924 günü verilmiştir. Dipnot. Anlaşmanın 143. maddesinin ilgili fıkraları şöyledir. İş bu anlaşma en kısa süre içinde onaylanacaktır. Onama belgeleri Paris'te sunulacaktır. Bir yandan Türkiye ve öte yandan İngiliz İmparatorluğu, Fransa, İtalya ve Japonya ya da bunların arasından üçü onama belgelerini sundukları zaman bir ilk sunuş tutanağı düzenlenecektir. Bu ilk tutanağın tarihinden başlayarak anlaşma onu böylece onaylamış olan bağıtlı yüksek taraflar arasında yürürlüğe girecektir. Sehameray, Lozan Barış Konferansı 8. sayfa 48-49. 2. Yunanistan anlaşmayı 25 Ağustos 1923'te onaylamış ve onay belgelerini 11 Şubat 1924'te vermiştir. Yeşke TKS kronolojisi 2 sayfa 40. 3. İtalyan parlamentosu 11 Ocak 1924'te. 4. İngiliz Avam Kamarası 10 Nisan 1924'te onaylamıştır. 5. Japonya onay belgelerini 6 Haziran 1924'te vermiştir. Dipnot. 143. madde gereğince o gün anlaşma Türkiye, Yunanistan, İtalya, İngiltere ve Japonya için yürürlüğe girmiştir. İsmail Soysal sayfa 80. Öteki devletler de onay belgelerini sundukça anlaşma onlar için de geçerlilik kazanacaktır. 6. Fransa 27 Ağustos 1924'te, 7. Belçika 7 Ocak 1925'te, 8. Portekiz 28 Mayıs 1926'da onaylamıştır. Hepsi için İsmail Soysal Türkiye'nin siyasal anlaşmaları sayfa 80. Görülüyor ki Türkiye ve Yunanistan dışındaki devletler Lozan Anlaşması'nı en erken 1924 yılında ele alıp görüşmüş ve onaylamışlardır. Lozan Anlaşması'nın Avam Kamarası'nda görüşülmesi için İngilizlerin hilafetin ilgasını beklediklerini ileri süren yazar, öteki gecikmeleri de yorumlamak zorundadır. Kaldı ki 24 Temmuz 1923'te imzalanmış olan anlaşmanın bazı maddeleri ve ekleri, parlamentoların onayı beklenmeksizin hemen uygulanmıştır. Bizim için en önemli husus İstanbul ve Boğazların boşaltılmasıydı. İstanbul'un ve Boğazların boşaltılmasına ilişkin hükümler TBMM'den başka hiçbir parlamentonun onayı beklenmeksizin 23 Ağustos 1923 günü yürürlüğe girecek, boşaltma 6 haftada tamamlanacak ve işgal kuvvetleri İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar 2 Ekim 1923 günü çekilip gideceklerdir. Dipnot, Şükrü Nahiri Paşa komutasındaki Türk birlikleri 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girerler. Aynı gün damat Ferit de Nis'te ölür. Yeşke, TKS kronolojisi 2 sayfa 42. Londra'nın yeni temsilcisi Ronald Lindsay de onaydan önce 12 Şubat günü İstanbul'a gelir. Bilal Nevşimşir, Ankara, Ankara sayfa 265. Lozan Anlaşması'nın Avam Kamarası'nda görüşülmeye başlanması için hilafetin ilgasının beklendiğini ileri sürmek, bir masalı sürdürmek ve noktalamak için gerçekleri yok saymak ve sağduyuyu zorlamaktan başka bir şey değildir. Geldik komedinin son sahnesine. Hayim Naum Efendi'nin aracılığı ile Türkiye'nin başta hilafet olmak üzere birçok tavizler vermesine sebep olan Lozan Anlaşması'nın meşhur 24 maddelik gizli kısmı tanzim edilmiştir. Sarıklı Mücahitler sayfa 386. Dipnot, kim bilir burada yani Lozan'da varılan neticelerin zahiri plan arkasında gizli bir anlaşma yapılmıştır ki, başta hilafetin ilgası olmak üzere bütün inkılap hamlelerini muhtevidir. Kadir Mısıroğlu, Lozan 1. sayfa 270. Abdurrahman Dilipak da diyor ki, Lozan'ın milletten gizlenen maddeleri var mıydı? Konuya ilişkin İngiliz belgeleri hala açıklanmamıştır. Cumhuriyete giden yol sayfa 124. Ahmet Kabaklı da soru sorarak başlıyor. Kesin bir ifadeyle bitiriyor yazını. Lozan'da İsmet Paşa ile Lord Curzon arasında hilafetin feda edilmesine karşılık şu sonuçların sağlanacağı dair bazı gizli pazarlıklar yapıldı mı? Bazı vaka ve hatıralarda sözü geçen gizli sözleşme ne ölçüde doğrudur? Gizli bir sözleşmeden söz eden hiç hatıra yok. Nerededir? Belgesi ne zaman ortaya çıkacaktır? Bütün bunların artık açıklanması zamanı çoktan gelmiştir. Yalan ve gizlilik üzerine milli tarih diye politika dahi yapılamaz. İlim adamları ve tarihçiler dahi Lozan'ın ve milli mücadelenin bütün gerçeklerini ortaya çıkarmazlarsa geleceklere karşı vebal altında kalırlar. Temellerin duruşması sayfa 148. Shakespeare'in bir komedisi var. Hiç üstüne kuru gürültü. Bu arabesk sözler de öyle. Olmayan bir şey nasıl açıklansın, nasıl ortaya çıkarılsın? Yoktan var etmek yalnız Allah'a mahsus değil midir? Demek ki Lozan Anlaşması'nın meşhur bir gizli kısmı varmış ve de kimsenin bilmediği bu meşhur gizli kısım 24. maddeymiş. Mısıroğlu bu ayrıntılı ve kesin bilgiyi neye dayanarak veriyor? Engin ve zengin muhayilesine tabii. A. Lozan Anlaşması'nı ve ekleri olan anlaşma, sözleşme, protokol ve bildirileri 3 delegemiz birden imzalamıştır. Dipnot Sehale Emeray Lozan Barış Konferansı 8. cilt sayfa 49 59 63 71 81 87 88 91 93 94 97 99 104 105 106 111 113 115. Anlaşılıyor ki üçü bir arada yetkilidir. Bu 24 maddelik gizli anlaşmayı da üçü birden mi imzaladı? Öyleyse Rıza Nur neden bundan hiç bahsetmiyor? Yoksa pazarlığı yalnız İsmet Paşa mı yürüttü ve anlaşmayı imzaladı? Dipnot Rıza Nur, Hasan Saka ve bütün müşavirler aynı otelde kaldıklarına ve İsmet Paşa ile sürekli birlikte olduklarına göre bu pazarlık ve anlaşma nasıl hepsinden saklanabildi? Bu mümkün müdür? Pazarlık nerede yapılmış, ne zaman yapılmış, nasıl yapılmış? Tek konuşmada bağlanacak bir iş olmadığına göre kaç kere temas edilmiş? İngiltere hilafete karşı Türkiye'ye ne gibi ödünler vermiş? İngiltere adına pazarlığı yürüten kim ya da kimler? Pazarlığın Ankara'daki muhatabı sadece Mustafa Kemal mi? Mustafa Kemal ile İsmet Paşa arasındaki bütün haberleşme Başbakan Rauf Bey kanalıyla oluyor. O da mı bu işin içinde? Değilse İngilizler arkasında hükümet dolayısıyla meclis olmadığına göre İsmet Paşa'ya niçin ve nasıl güvendiler de bu kadar önemli bir konuda pazarlığa girişip Lozan Anlaşması'nı imzaladılar ve yürürlüğe girmesinden önce Çanakkale'yi, Gelibolu'yu ve İstanbul'u boşalttılar. Lloyd George 19 Ekim 1922'de istifa etmiş ve 23 Ekim'de Bonar Love'un başkanlığında geçici bir hükümet kurulmuştur. 15 Kasım'da genel seçime gidilir ve Lloyd George'un Liberal Partisi 61 sandalye kaybederek 57 milletvekilliğine düşer. Bonar Love da 20 Mayıs 1923'te başbakanlıktan istifa edecektir. Yerine Baldwin gelir ve yeni bir hükümet kurulur. D. Walder, Çanakkale olayı, sayfa 411-412. Lozan Konferansı'na hemen önce ve konferans sürerken kurulan bu yeni İngiliz hükümetlerinden habersiz olarak yalnız Lord Curzon'un isteğiyle yapılabilir mi bu pazarlıklar? Neden hiçbir İngiliz'in anısında, İngiliz belgelerinde, araştırmalarında, kabine tutanaklarında, casuslarla ilgili olanlar dışında hepsi açıklanmış olan gizli İngiliz belgelerinde, arşivlere intikal ettirilmiş özel belgelerde, mektuplarda, notlarda bu konuyla ilgili tek bir ima, belirti, ipucu, iz, işaret, karine, eser, nişan yok? Bu çok önemli olay o gün bütün dünyadan nasıl saklanabildi? Bugüne kadar nasıl gizli tutulabildi? Neden bizdeki bir iki Mustafa Kemal karşıtı yazardan başka Türk ya da yabancı, hiçbir ciddi tarihçi, siyaset bilimci ve araştırmacı bu iddiayı ileri sürmüyor? Hilafet hiç sebepsiz sırf Mustafa Kemal ile İsmet Paşa taahhüt etti diye mi kaldırıldı? Yoksa 4 aylık cumhuriyeti tehdit eden ve Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren ciddi olaylar mı vardı? Birileri halifeyi devlet içinde devlet olmaya mı teşvik ediyorlardı? İsmet İnönü Hatıralar 2. sayfa 186 ve devamı. Meraklısı için yeterli bilgi bulunuyor. Olayın bu yanına hiçbiri temas etmiyor, uzağından dolaşıyor. Sadece birinin imzası ile gizli bile olsa bir anlaşma yapılabilir mi? Üstelik Mısıroğlu bir başka yerde de bu gizli anlaşma için muahede, anlaşma diyor. Sarıklı Mücahitler sayfa 387. Anlaşma mı, andlaşma mı? İkisi arasında ciddi bir fark var. Bu iş için yetkilendirilmemiş biri bir anlaşmayı ya da antlaşmayı imzalayabilir mi? Yetki hükümetçe verilebilir. Şu halde Rauf Orbay hükümeti de bu işin içinde. Değilse Türk devleti adına anlaşma ya da antlaşma yapabilme ve imzalama yetkisini kim vermiş İsmet Paşa'ya? Hükümetten başka bir makam böyle bir yetki verebilir mi? Vermiş olsa bile böyle bir yetki ve hükümetin onaylayıp üstlenmediği bir anlaşma geçerli ve bağlayıcı olur mu? Hangi Türk hükümeti onayladı bu gizli anlaşmayı? Dipnot, sonraki hükümetlerin bu anlaşmadan hiç mi haberleri olmadı? Demokrat Parti döneminde 1950-60, Cumhurbaşkanı'nın arşivi dahil bütün devlet arşivleri DP iktidarının elindeydi. Bu 10 yıl içinde bu dedikoduya rağmen neden bu konuyla ilgili hiçbir belge, bilgi ortaya çıkmadı? B. Lozan Anlaşması 24 Temmuz'da imzalandı. Bu gizli anlaşma da o vakit mi imzalandı? Öyleyse bu 24 maddelik gizli anlaşma Lord Curzon'la değil, çünkü ikinci dönemde o yok. Sir Horace Rumbold ile yapılmış olabilir. Öyleyse pazarlığın ve anlaşmanın Lord Curzon İsmet Paşa arasında yapıldığı hakkındaki o cafcaflı, yaldızlı iddialar neydi? Hangisi imzaladı? Yok, bu gizli anlaşma birinci dönemde yapıldıysa görüşmeler neden yarıda kesildi? Neden savaş ihtimali belirdi? İkinci dönem neden o kadar uzadı ve ordu hazır tutuldu? Bu acıklı senaryo sonradan icat edildi ve bir türlü de kılıfına uydurulamadığı için gülünçleştikçe gülünçleşti. Sonunda da cıvık bir komediye dönüştü işte. Kim bilir, halen Londra'da Beaverbrook Foundation adlı ilim ve araştırma vakfında mahfuz, yani saklı bulunan Lord Curzon'un evrakı arasında bu esrarı aydınlatacak ne müthiş vesaik veya belgeler vardır. Ancak bunun İngiliz siyasetinin hale ve istikbale ait menfaatleri icabınca hiç kimseye gösterilemeyeceği şahsen bize karşı açıkça ifade edilmiştir. Bu evrakın siyasi kanaatlerinden emin bulunulan bazı İngiliz yazarlarına gösterilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Lozan 1. sayfa 270-271. Mısıroğlu yine masal anlatıyor. Çünkü Beaverbrook arşivinde Lord Curzon'un değil Lloyd George'un belgeleri vardır. Dipnot. Bunu belirten 3 kaynak: M.L. Smith Anadolu üzerindeki göz sayfa 418, Paul C. Heimrach Sevran entrikaları sayfa 264, S.R. Sonyel Dış Politika 1. sayfa 220. Lord Curzon'a ait belgeler Dışişleri Bakanlığı arşivinin FO 800 sayılı özel belgeler Private Papers dizisinde No 115 bulunmaktadır. Dipnot, S.R. Sonyel ile P.C. Heimrich'in bu arşivi taradıkları anlaşılıyor. S.R. Sonyel, TKS ve Dış Politika 1. sayfa 220, Paul C. Heimrich, sayfa 263. Sonyel bu dizide Lord Curzon'un özel belgelerinden başka A.C. Balfour, A. Ryan ve E.C. Crowe'un özel belgelerinin de bulunduğunu kaydetmektedir. Şu üç yazar hem Lord Curzon'un özel belgelerini incelemiş, Beaverbrook arşivinden de yararlanmıştır. S.R. Sonyel sayfa 200, M.L. Smith sayfa 7-418, P.C. Heimrich sayfa 262-264. Üçünün kitabı da Türkiye lehinde, İngiliz ve Yunan politikaları aleyhinedir. Velhasıl Mısıroğlu'nun hiçbir iddiası gerçeğe uymuyor. Dipnot, Beaverbrook Foundation adresi 40 Elm Road, London, SW 49EX. Telefon numarası 0171-498-8664. İsteyen ilişki kurabilir. Belgelerin kimseye gösterilmediği iddiasının doğru olmadığı kolayca anlaşılabilir. Bazı Vahidettinci yazıcıların İngiliz belgeleri saklanıyor, incelemeye açılmadı diye yakınıyor görünmelerinin, Mısıroğlu gibi böyle masallar uydurmalarının sebebi sanıyorum ki açıkça anlaşıldı. Dipnot, Abdurrahman Dilipak'ın bu konudaki gerçeğe aykırı iddiasını 1. bölümün başında aktarmıştım. Tekrar veriyorum. Ne yazık ki bu döneme ilişkin bazı İngiliz belgeleri hala çok özel sebepler ve bir takım siyasi mülahazalarla, İngiliz yasaları ile belirlenen süreler, çeşitli vesilelerle tevil edilmek suretiyle aşılarak izleyicilere sunulmamaktadır. Cumhuriyete giden yol sayfa 35. Sofya'da başlatıp Pera Palas'ta sürdürdükleri, Lozan'da bitirdikleri gizli pazarlığın ve anlaşmanın tutarsız bir senaryo, çocukça bir masal ve uzun kuyruklu bir yalan olduğunu biliyorlar. Uydurup geliştiren ve pazarlayan kendileri çünkü. Bir tek iddialarının bile doğru olmadığını gördük ama bu masalı açık kapalı ısrarla sürdürüyorlar. Bu sözde yakınmalar ile de bu gizli pazarlığın kanıtlarını gizlenip saklandığı için açıklayamadıkları izlenimi vermek istiyorlar. Yalanın belgesi olur mu? A. Ellerinde dolaylı bile olsa bu konuda ciddi bir belge varsa hiçbir yasa bunun açıklanmasını engellemiyor, yollasınlar ben yayımlayayım. B. Zaten İngilizlerin daha milli mücadele başlamadan önce hilafetin ilgasını istemeleri ve bunun için pazarlığa girişmeleri için de hiçbir ciddi sebep yok. Halife ellerindeydi ve istediklerini yaptırıyorlardı. Bu iki konuyu da ana çizgileriyle ileride ele alacağım. Akit gazetesinin 24 Temmuz 1996 günlü sayısının 1. sayfasındaki manşet şöyle: Lozan'dan müthiş hatıralar, Musul sarhoş kurbanı. Başlığın sol yanında İsmet İnönü ile Mustafa Kemal'in resimleri var. Manşet altında ve resimlerin yanında şu açıklamalar yer alıyor: Lozan'daki ABD müşahidi John Grove hatıralarında İsmet iyi bir keyiflendiricinin etkisi altında İngilizlerin Musul'u elde tutmalarında hiçbir sakınca görmediğini 3 kere söylemiş diye yazıyor. İsmet İnönü'nün görüşmeler esnasında ne söylediğini idrak edemeyecek kadar sarhoş bulunması, anlaşmanın Türkiye için neden bir hezimet olduğunu açıkça ortaya koydu. John Grove anılarında İsmet İnönü'nün Lozan görüşmeleri sırasında zil zurna sarhoş olduğunu söyledi. Doğrular. A. Söz konusu anıların yazarı John Grove değil Joseph Grove'dür. Dipnot M. Aşkın yazarın Turbulent Era 1955 adlı 2 ciltlik anılarından Lozan Konferansı ve Türkiye'deki misyonun başlıklı bölümlerini çevirmiş. B. Grove anılarının hiçbir yerinde İsmet Paşa'nın görüşmeler esnasında sırasında sarhoş olduğunu yazmadığı gibi ziyafetlerde de sarhoş olduğundan söz etmiyor. Bu akit yazarının çarpıtmasıdır. Akit yazarı akşam yemekleri ifadesini görüşmeler diye değiştiriyor. Keyiflendirici etki deyimini de zil zurna sarhoşa dönüştürüyor. Ama Grove'ün anılarında yer alan sonraki çetin günlere ait özetin özeti olarak aktaracağım ayrıntıları bütünüyle görmezden geliyor. Grove'ün anılarını kim bulup da okuyacak? Öyleyse salla gitsin. Ne dürüst bir yöntem. C. Oysa Grove, İtalyan delegasyonunun verdiği bir ziyafette Rıza Nur'la yaptığı tatlı bir görüşmeyi anlattıktan ve Rıza Nur'un Musul'da verilecek imtiyazlar için ABD'nin elini çabuk tutmasını, ilk giren aslan payını alır dediğini aktardıktan sonra şöyle yazmaktadır. İyi bir akşam yemeği sırasında Türklerin söyledikleri hiçbir söze fazla önem vermemek gerek. Nitekim başka bir yerden duyduğuma göre İsmet yine iyi bir şampanyanın keyiflendirici etkisi altında Curzon'a İngilizlerin Musul'u elde tutmalarında hiçbir sakınca görmediklerini 3 kere söylemiş. Konferansta atasözü haline gelmiş olan kanı şu ki Türkler bu gibi ziyafetlerin ertesi günlerinde eskisinden daha inatçı oluyor ve her şeye düpedüz hayır diyorlar. Sayfa 25. Grove bu gözlemini doğrulayan sonraki gelişmeleri de şöyle anlatıyor. Curzon bize Musul sorunu hakkında İsmet'le yaptığı yazışmayı gösterdi. İki taraf da birbirlerine pek çok notalar göndermiş fakat hiçbiri bir adım ileri gidememiş. Konferansın sonu hakkında Curzon kötümser. Sayfa 28. Türkler Musul'u almak istiyor fakat İngiliz'e oradan toprak vermeyi kesinlikle reddediyorlar. Sayfa 29. İngilizlerin ve Türklerin birbirlerine pek kötü ultimatomlar göndermekle, yarışa girmekle pek tehlikeli oyun oynadıklarına inanmaktayız. Sayfa 29-30. İsmet Paşa ile genel mahiyetteki konuşmamız şunları ortaya çıkardı ve gösterdi ki, müttefiklere taviz vermek hususunda bir adım bile ileri gitmeyecektir. Bu gece İsmet'i çok ciddi ve eskisine oranla daha da katılaşmış gördüm. Bütün düşünce ve kararlarını gayet kesin ve soğuk bir şekilde kestirip atıyordu. Sayfa 31-32.